Ayrım 7.
Santiler, beyaz savunmacıların ön hattına 1,5 mil kadar yaklaştıklarında bir yelpaze gibi yayıldılar. Aynı anda hızlarını artırdılar ve beyazların yüreğine korku salmak için savaş çığlıkları atmaya başladılar. O gün savaşı Mankato yönetmekteydi. Küçük karga köyünde yaralı yatıyordu. Mankato'nun saldırı planı köyün sarılmasına dayanıyordu. İki tarafın açtığı ateş de yoğun ve şiddetliydi. Ama Kızılderililerin atılımı köy sakinleri tarafından yavaşlatılmıştı. Savunma mevkileri olarak evlerin duvar kavuklarını kullanıyorlardı. Santiler akşamüstü erken saatlerde yoğun bir duman perdesi altında ilerleyebileceklerini umut ederek New Army rüzgar alan tarafındaki birçok yapıyı ateşe verdiler. Atlı ve yaya 60 savaşçı barikatlardan birine saldırdılar. Ama şiddetli bir yaylım ateşiyle geri püskürtüldüler. Sokaklarda, evlerde, ağıllarda, dükkanlarda verilen uzun ve acı bir muharebe oldu bu. Karanlık çöktüğünde Santiler gerçek bir zafere ulaşamadan ayrıldılar. Ama arkalarında aralarından dumanlar yükseldiği 190 evin yıkıntısını New Army'li inatçı savunmacılardan 100'ü aşkın yaralı bıraktılar. 3 gün sonra uzun tacir Sibley'in alayının öncü kolu Ridgeley Kalesi'ne ulaştı. Santiler Minnesota Vadisi'ne doğru çekilmeye başladılar. Yanlarında çoğu beyaz kadınlardan, çocuklardan ve beyazlara yakınlık duydukları bilinen melezlerden meydana gelen 200'den fazla tutsak vardı. Küçük karga, yukarı temsilciliğin 40 mil kadar yukarılarında geçici bir köy kurduktan sonra desteklerini kazanmayı umut ederek bölgedeki öteki Sioux önderleriyle görüşmelere başladı. Ama pek başarılı olamadı. Sioux önderlerinin gönülsüzlüğünün bir nedeni küçük karganın askerleri Ridgeley Kalesi'nden söküp atamamış olmasıydı. Küçük karga Ridgeley Kalesi'ni kuşattığı sırada Minnesota Irmağı'nın kuzey yöresindeki beyaz yerleşmecilerin disiplinsiz gençlerden kurulu çapulcu çeteleri tarafından kanlı bir kıyımdan geçirilmesi ise bu isteksizliğin bir başka nedeniydi. Birkaç yüz yerleşmeci kulübelerinden ansızın tuzağa düşürülmüştü. Çoğu vahşice boğazlanmıştı. Kaçmayı başaranlardan bazıları küçük karganın davasını kazanacağını umduğu Sioux çetelerinin köylerine sığınmıştı. Küçük karga gerçi savunmasız yerleşmecilere savaş açanların davranışını hoş karşılamıştı ama baskıncılara bu olanağı sağlayan savaşı başlatma konusunda aldığı karar olduğunu biliyordu. Artık geri dönmek için çok geçti. Çarpışacak savaşçıları olduğu sürece beyazlara karşı savaşa devam edecekti. 1 Eylül'de uzun tacir Sibley'in ordusunun gücünü sınamak amacıyla ırmağın aşağı boylarına bir keşif yapmayı kararlaştırdı. Santiler ikiye ayrıldılar. Küçük karga 110 savaşçıyla Minnesota ırmağının kuzeyini tararken Büyük Kartal'la Mankato'da daha büyük bir kuvvetle ırmağın güney yakasını keşfe çıktılar. Küçük karganın planı askerlerle doğrudan bir karşılaşmadan kaçınmak, bunun yerine yanlardan Sibley'in geri hatlarına sızıp ordunun erzaklarını ele geçirmeye çalışmaktı. Bu planı gerçekleştirmek için kuzeye doğru büyük bir kavis çizmek ve savaşçılarını önce 2 hafta boyunca çapulcuların saldırılarına karşı koymuş çeşitli yerleşme merkezlerine yaklaştırmak zorunda kaldı. Bazı küçük yerleşme merkezlerini yağmalama düşüncesinin çekiciliği küçük karganın adamları arasında ayrılığa yol açtı. Keşfin ikinci günü ikinci derecedeki reislerden biri bir savaş kurultayı topladı ve yerleşme merkezlerine yağma etmek üzere saldırılmasını önerdi. Küçük karga buna tamamıyla karşıydı. Gerçek düşmanlarının askerler olduğuna, askerlere karşı savaşmaları gerektiğinde diretiyordu. Kurultayın sonunda 75 savaşçı yağmayı öneren reise katıldı. Yalnızca 35 sadık adamı kaldı küçük karganın yanında. Ertesi sabah küçük karganın küçük grubu hiç umulmadık bir anda 75 askerlik bir birlikle karşılaştı. Bir yandan kaçmaya, bir yandan da çarpışmaya başladı. Ortalığı kaplayan silah sesleri, önceki gün küçük kargadan ayrılan Santilerin yeniden onun yardımına koşmalarına yol açtı. Göğüs göğüse kanlı bir çarpışma oldu. Askerler süngü kullandılar ama her şeye rağmen Santiler düşmanlarından 6'sını öldürdüler. 15'ini yaraladılar ve askerler Palas Pandras, Hutchinson'a kaçmak zorunda kaldılar. Santiler bunu izleyen iki gün boyunca Hutchison'la Forest City çevresinde dolandırıldıysalar da askerler tahta çitlerin dışına çıkmadılar. 5 Eylül'de ulaklar birkaç mil güneybatıda bir muharebe olduğu yolunda haber getirdiler. Büyük Kartal'la Mankota, uzun tacirin askerlerini Birch Clough'da pusuya düşürmüşlerdi. Çarpışmadan önceki gece Büyük Kartal'la Mankota, askerlerin kampını kaçamayacakları bir şekilde sessizce kuşatmışlardı. Şafak'la birlikte çarpışma başladı, diye anlatıyordu Büyük Kartal. Bütün bir gün ve ertesi gece sabahın geç vakitlerine kadar sürdü. İki taraf da iyi savaştı. Beyazlar çok kayıp verdiler. Kızılderililer de kayıp verdi vermesine ama pek az. Akşamüstüne doğru bizimkiler çarpışmanın yavaşlığına ve beyazların inatçılığına fena halde öfkelenmeye başladılar. Savaşçılar arasında kampa saldırmaya hazırlanılması yolunda bir söz dolaştı. Yiğit Mankota bir saat sonra saldırıya geçmeyi tasarlıyordu. Tam saldırıyorduk ki çok sayıda atlı askerin doğudan Ridgeley Kalesi'ne gelmekte olduklarına dair bir haber işitildi. Bu haber saldırıyı durdurdu ve saflarda heyecan yarattı. Mankota yanına adam alarak hemen onları karşılamaya gitti. Mankota adamlarını mümkün olduğunca yaydı, bütün öteki Kızılderililer de büyük bir gürültü çıkarmaya başladılar. Sonunda beyazlar durdular ve 2 mil kadar geri çekilerek siper kazmaya başladılar. Mankota arkalarından gitti, onları gözlemek üzere 30 kişiyi orada bıraktı. Geri kalanlarıyla çarpışmanın sürdüğü yere döndü. Oradan dönen Kızılderililer birbirlerine beyazları nasıl aldattıklarını anlatarak kahkahalar atıyorlardı. Hepimiz beyazların üzerimize gelip bizi geri püskürtemediklerine çok sevinmiştik. Ertesi sabah General Sibley çok büyük kuvvetle gelerek bizi meydandan sürdü. Biz oradan ayrılmakta hiç zaman harcamadık. Adamlarımızdan bazıları Sibley oraya gelinceye kadar kaçamadıklarını ve onun askerleriyle kamptaki askerler el sıkışırlarken üzerlerine ateş ettiklerini söylüyorlardı. Biz kırda bulunanlar ilkin batıya gittik, sonra vadiye indik. Arkamızdan gelen olmadı. Biz meydanı terk ederken beyazlar arkamızdan büyük toplarını ateşledilerse de bize zararları dokunmadı. Yalnızca gürültü çıkardılar. Önce ırmağa geçerek eski köydeki kamplarımıza döndük, sonra ırmağın yukarılarına, Yellow Medicine'a, oradan da Chippewa'nın ağzına giderek küçük kargayla buluştuk. En sonunda Sibley'in ordusuyla yeniden peşimize düştüğü haberi geldi. Birch Clough'daki savaş meydanında küçük kargaya yazılmış bir mektup bırakmış, bizimkiler de mektubu bulup getirmişlerdi. Uzun tacir tarafından bırakılan mesaj son derece açıktı. Eğer küçük karganın bir önerisi varsa bana bir melez göndersin. Kampın içinde ve dışında korunacaktır. H.H. Sibley, 6. Minnesota Alay Komutanı. Hiç kuşkusuz küçük karga, santilerin onca anlaşma parasını iç edecek kadar kurnaz olan bu adama asla güvenmiyordu. Ama gene de bir cevap göndermeye karar verdi. Belki de Beyaz Kaya'da yani St. Paul'da bulunan uzun tacir, santilerin niçin savaşa girdiklerini bilmiyordur, diye düşünüyordu. Aynı zamanda Vali Ramsey'in de savaş nedenlerinden haberdar olmasını istiyordu. Santiler arasındaki tarafsızların çoğu Ramsey'nin beyaz Minnesotalılara söylediklerinden korkmuşlardı. Sioux Kızılderilileri ya yok edilmelidir ya da ebediyen devlet sınırlarının dışına çıkarılmalıdır. Küçük karganın General Sibley'e gönderdiği 7 Eylül tarihli mesaj: "Bu savaşı hangi nedenden ötürü açtığımızı size anlatayım. Savaşın nedeni binbaşı Galbraith'tir. Hükümetle bir anlaşma yaptık, vaat edilenin verilmesi için yalvarıyoruz ama alamıyoruz. Çocuklarımız açlıktan ölüp gidiyor. Bunu başlatan tacirlerdir. Bay A.J. Meek, Kızılderililere ot ya da bok yemelerini söylemiştir. Sonra Bay Forbes, aşağı Sioux'lara insan olmadıklarını söylemiştir. Roberts ise arkadaşlarıyla birlikte paramızı iç etmeye çalışıyordu. Eğer genç yiğitlerin beyazların üstüne saldırdıysa bunu emreden benim. Bundan Vali Ramsey'i de haberdar etmenizi istiyorum. Elimde kadınlı çocuklu bir sürü tutsak var. Ulakla bana bir cevap vermenizi istiyorum." General Sibley'in cevabı: "Küçük karga, hiçbir neden olmaksızın halkımızdan birçok kimseyi öldürdün. Elindeki tutsakları bir mütareke bayrağı altında geri gönder. O zaman seninle insan gibi konuşacağım. Oysa küçük karganın, uzun tacirin Vali Ramsey'in kendilerini yok edilmesi ya da sürülmesi yolundaki düşüncelerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini anlamadan tutsakları geri göndermeye hiç niyeti yoktu. Girişeceği pazarlıkta tutsakları kullanmak istiyordu. Ne var ki çeşitli çetelerin kurultaylarında General Sibley'in ordusu Yellow Medicine'a varmadan Santee'lerin nasıl bir yol izleyeceği konusunda büyük anlaşmazlıklar çıkıyordu. Yukarı temsilcilik Sisetonlarından Paul Mazakotemena savaşı başlattığı için küçük kargayı lanetliyordu. Bütün bu beyaz tutsakları bana verin diyordu. Onları arkadaşlarına teslim edeyim. Bırakın dövüşmeyi. Beyazlarla savaşanlar ne zengin olur ne de iki gün olsun bir yerde kalabilir. Durmadan kaçmak zorunda ve açlıkla karşı karşıyadırlar. Ridgely Kalesi'ndeki ve New Orleans'daki savaşlara katılmış olan Wabasha da tutsakların serbest bırakılmasıyla barış için bir yol açılmasından yanaydı. Ama damadı Rada Inyaka, küçük karga ve savaşçıların çoğunluğu adına konuşuyordu. Ben savaşın sürdürülmesinden yanayım, tutsakların geri verilmesine karşıyım. Eğer tutsakları verirsek beyazların herhangi bir anlaşmaya uyacaklarına kesinlikle inanmıyorum. Onlarla ilişkide olduğumuz sürece beyazların temsilcileri ve tacirleri bizi ya soydular ya da aldattılar. Kimimiz vuruldu, kimimiz asıldı, kimimiz yüzen buzların üstünde bırakıldı ve boğuldu. Kimimiz mapushanelerde açlıktan öldü. O dört kişi Acton'dan dönüp yaptıklarını anlatıncaya kadar kimsenin beyazları öldürmeye niyeti yoktu. Ama o dört kişi bunu yaptıklarında bütün gençler heyecana kapıldı. Böylece kıyım başlamış oldu. Yaşlılar bunu önleyebilselerdi, önlerlerdi. Ama yaptıkları anlaşmalardan bu yana nüfuzlarını kaybetmişlerdi. Olanlara üzülebiliriz ama artık iş çığırından çıkmıştır. Ölmek zorundayız. Öyleyse mümkün olduğu kadar çok beyaz öldürelim, tutsaklar da bizimle birlikte ölsün. Küçük karga 12 Eylül'de uzun tacire savaşın kan dökülmeden sona erdirilmesi için son bir fırsat tanıdı. Gönderdiği mesajda tutsaklara iyi davranıldığını biliyordu Sibley'e. Sizden bir dost olarak halkımı barışa nasıl ulaştıracağımı öğrenmek istiyorum diye tamamlıyordu sözlerini. Oysa aynı gün Wabasha küçük karganın haberi olmadan Sibley'e gizli bir mesaj göndermiş, savaşın başlatılmasından küçük kargayı sorumlu göstermiş ve kendisinin iyi beyazların dostu olduğunu bildirmişti. Daha birkaç hafta önce onlara karşı Ridgely Kalesi'nde ve New Orleans'da çarpıştığından hiç söz etmemişti. Beyazlara yardım etmeye kalktığımda öldürülürüm korkusuyla şimdiye kadar harekete geçmemiştim, diyordu. Ama şimdi sizinle buluşmam için bir yer saptarsanız birkaç arkadaşımla getirebildiğimiz bütün tutsakları getirebiliriz. Ailelerimizle birlikte sizin saptayacağınız herhangi bir yere gelebiliriz. Sibley her iki mesajı da hemen cevapladı. Küçük kargayı tutsakları geri vermediği için kınayarak bunun barışa giden bir yol olmadığını ileri sürdü. Ama savaş önderlerinin çarpışmalara bir son verilmesi yolundaki ricasına hiçbir karşılık vermedi. Bunun yerine küçük kargaya ihanet eden Wabasha'ya uzun bir mektup yazarak ona tutsakların aktarılmasıyla ilgili olarak mütareke bayrağı kullanılması için açık talimatlar verdi. Yanlarında getirdikleri tutsaklarla birlikte beyazların bütün gerçek dostlarını karşılamaktan sevinç duyacağım diye vaatte bulunuyordu Sibley. Bütün karşıma dikilmeye kalkışanları ve ellerini masumların kanlarına bulayanları ezmeye, cezalandırmaya muktedirim. Küçük karga uzun tacirin mesajına verdiği soğuk cevabı aldığında teslim olma dışında barış için bir umut olmadığını anladı. Askerler yenilgiye uğratılamazsa Santee Sioux'ları ya ölüp gidecek ya da sürgün edileceklerdi. 22 Eylül'de kolcular Sibley'in askerlerinin Wood Lake'de kamp kurdukları haberini getirdiler. Bunun üzerine küçük karga onlar Yellow Medicine'a varmadan çarpışmaya girişmeyi kararlaştırdı. Bütün savaşçı reislerimiz ve en iyi dövüşen Kızılderililer oradaydı, diyordu Büyük Kartal. Bunun savaşın belirleyici çarpışması olacağını seziyorduk. Santiler bu kez de tıpkı Birch Kulu'da yaptıkları gibi askerlere sessizce bir tuzak hazırladılar. Gülüp şarkı söylediklerini duyuyorduk. Bütün hazırlıklarımız tamamlandığında küçük karga ben ve öteki reisler başladığı zaman çarpışmayı daha iyi seyredebilmek amacıyla batıdaki tepeye çıktık. Sabah oldu ve bir kaza bütün planlarımızı alt üst etti. Nedendir bilinmez, Sibley umduğumuz gibi erkenden hareket etmedi. Adamlarımız gizlenmiş sabırla bekliyorlardı. Bazıları koyağın içindeki kamp hatlarının çok yakınındaydılar. Ama beyazlar bir tekini bile göremiyorlardı. Kurduğumuz pusuyu keşfetmeleri olanaksız görünüyordu. Gün doğduktan hayli zaman sonra bir grup asker 4-5 arabaya binerek kamptan Yellow Medicine temsilciliği yönünden yola çıktılar. Sonradan emir almadan 5 mil uzaklıkta temsilciliğe patates toplamaya gittiklerini öğrendik. Kırlık araziye saflarımızın bir bölümünün bulunduğu yere çıktılar tam. Arabalardan bazıları yolda değildi. Dümdüz gitseler otların arasında uzanmış yatan adamlarımızın üstüne gideceklerdi. Sonunda o kadar yakına geldiler ki adamlarımız ayağa kalkıp ateş açmak zorunda kaldılar. Tabii bu durumda çarpışma başlamış oldu. Ama hiç de bizim planladığımız şekilde değil. Küçük karga bunu görünce çok bozuldu. Çarpışmaya katılan Kızılderililer çok iyi dövüştüler. Ama yüzlercesi savaşa katılmadılar. Tek bir kurşun bile sıkmadılar. Çok uzakta kalmışlardı. En yoğun olarak çarpışmaya katılanlar, koyaktakilerle onları yoldakilere bağlayan hattakiler oldu. Biz tepedekiler elimizden geleni ardımıza komadık ama kısa bir süre sonra geri püskürtüldük. Mankato orada öldürüldü. Onun ölümüyle çok iyi ve çok cesur bir savaş reisimizi yitirdik. Yerde yatarken sırtında patlayan bir top güllesiyle ölmüştü. Askerler bir huruç hareketine girişerek adamlarımızı koyaktan dışarı sürdüler ve bu da muharebenin sonu oldu. Beyazlar arkamızdan gelmeye niyetli görünmedikleri halde düzensiz ve dağınık bir şekilde geri çekildik. Geniş bir kırlık alanı geçtik ama süvarileri ardımızdan gelmedi. Çarpışmanın meydana geldiği yerde 14-15 kadar ölü bıraktık. Çok sayıda yaralı verdik. Yaralananlardan bazıları sonradan öldüler ama kaçının öldüğünü bilmiyorum. Ölülerimizi orada bırakmak zorunda kaldıksa da bütün yaralılarımızı almayı başardık. Beyazlar bütün ölülerimizin kafa derilerini yüzmüşler, öyle duydum. Askerlerin ölü santilerin kafa derilerini yüzmeleri üzerine Sibley bu tür davranışları yasaklayan bir emir yayınlamıştı. Vahşi düşmanlar da olsalar ölülerin gövdelerine uygar ve Hristiyan kişilerce onur kırıcı işlemler uygulanmamalıdır. O akşam santilerin Yellow Medicine'ın 12 mil kadar yukarılarındaki kampında reisler bir kurultay topladılar. Artık çoğu uzun tacirin kendileri için çok güçlü olduğunu kabullenmiş bulunuyordu. Ormanlık bölgede yaşayan Sioux'lar ya teslim olmalı ya da kaçarak kırlık bölgede yaşayan Dakotalı Sioux'lara katılmalıydılar. Çarpışmaya katılmış olanlar kalıp teslim olmaya karar verdiler. Elbette beyaz tutsakların geri verilmesiyle uzun tacir Sibley'in sonsuz dostluğunu kazanacaklardı. Damadı Rıdayın Yankaya'yı da kalmaya ikna eden Babaşa da onlara katıldı. Son dakikada Büyük Kartal'da kalmaya karar verdi. Bazı melezler ona eğer teslim olursa sadece kısa bir süre savaş tutsağı olarak tutulacağını söylemişlerdi. Oysa ileride bu kararı verdiğine pişman olacaktı. Ertesi sabah küçük karga yenilginin acısı ve 60 yılın omuzlarına yüklediği ağırlıkla adamlarına son bir söylev verdi. Bir Sioux olduğum için utanç duyuyorum, dedi. Dün en seçkin savaşçılarımızdan 700'ü beyazlar tarafından alt edildi. Artık bize kaçmak ve yaban sığırları ve kurtlar gibi ovalara dağılmak düşüyor. Hiç şüphe yok ki beyazların topları ve bizimkilerden üstün silahları vardı. Üstelik sayıca da bizden üstündüler. Ama bu bizim onları bozguna uğratmamamız için bir neden olamaz. Çünkü biz yiğit Sioux'larız, beyazlarsa korkak kadınlar. Uğradığımız yüz kızartıcı yenilgiyi haklı gösterecek özür bulamıyorum. Bunda içimizdeki hainlerin parmağı olsa gerek. Daha sonra küçük karga, şakupi ve ilaç şişesi çadırların bozulmasını emrettiler. Eşyalarını, erzaklarını, kadınlarını, çocuklarını temsilcilikten alınmış birkaç arabaya doldurdular, batıya doğru yola çıktılar. Yaban pirinci ayı yani Eylül sona ermek üzereydi. Soğuk aylar başlayacaktı. Sibley 26 Eylül'de mütareke bayraklarını gösteren Babaşa'nın ve Paul Mazakotamani'nin yardımıyla Santi kampına yürüdü ve tutsakların derhal geri verilmesini istedi. 107 beyaz ve 162 melez askerlere geri verildi. Bundan sonra yapılan toplantıda Sibley, Santiler'in kendilerini savaş tutsağı olarak kabul etmelerini ve kendisinin aralarındaki suçluları bulup aşıncaya kadar beklemelerini söyledi. Paul Mazzacatomani gibi barışçı önderler buna dalkavukçu sözlerle karşı çıkarak yaltaklandılar. Ben sizin bir çocuğunuz olarak büyüdüm. Sizin sayenizde büyüdüm, bu duruma geldim. Şimdi bir çocuğun babasının elini tutuşu gibi elinizi tutuyorum. Bugüne kadar bütün beyazları dost bildim. Onların da böyle düşündüğü kanısındayım. Sibley onun bu sözlerine kampın çevresinde bir topçu kordonu kurarak karşılık verdi. Sonra Minnesota Vadisi'ndeki bütün sentilere kampa gelmeleri için haber vermek üzere melez ulaklar saldı. Kendi rızalarıyla gelmeyi reddedenler yakalanacak ya tutsak edilecek ya da öldürülecekti. Santiler bir araya toplanıp silahları alınırken askerler bir yığın ağaç keserek kocaman bir bina inşa ettiler. Bunun ne işe yarayacağı az sonra anlaşıldı. Erkek santilerin büyük çoğunluğu aşağı yukarı kamptaki 2000 Kızılderilinin 600'ü ikişer ikişer zincire vurularak oraya hapsedildi. Bu arada Sibley ayaklanmaya katıldıklarından kuşkulanılan santileri yargılamak üzere bir askeri mahkeme kurmak için 5 subayını seçmişti. Kızılderililerin hiçbir yasal hakkı olmadığı için Sibley onlara bir savunma vekili atamaya gerek görmemişti. Mahkemeye çıkarılan ilk sanık Babaşa'nın çetesinden bir kadınla evli, 4 yıldır aşağı temsilcilikte yaşayan Godfrey adlı bir melezdi. Tanıklarsa tutsaklar arasında bulunan 3 beyaz kadındı. Hiçbiri onu ırza tecavüzle suçlamıyordu, hiçbiri onu birini öldürürken görmemişti. Ama Godfrey'in New Am'da 7 beyazı boğazladığını duyduklarını söylüyorlardı. Bunun üzerine askeri mahkeme Godfrey'i cinayet işlemekten suçlu buldu ve asılmasına karar verdi. Daha sonra Godfrey eğer saldırılara katılan santilleri teşhis ederse mahkemenin idam cezasını değiştirmeye hazır olduğunu öğrenince muhbirliği kendi rızasıyla kabullendi ve duruşmalar pürüzsüz bir şekilde yürümeye başladı. Her gün aşağı yukarı 40 Kızılderili ya hapis ya da ölüm cezasına çarptırılıyordu. 5 Kasım'da duruşmalar sona erdi. 303 santi ölüm cezasına, 16 santi ise ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. İnsan kılığına girmiş şeytanlar da olsalar bu kadar kişinin hayatına son vermenin sorumluluğu uzun tacirin tek başına yüklenmek istemediği bir şeydi. Sorumluluğun yükünü Kuzeybatı Askeri Dairesi Komutanı General John Pope'un üstüne yıktı. General Pope ise son kararı Birleşik Devletler Başkanı Abraham Lincoln'a bıraktı. Başkan karşı çıkmazsa ki çıkmayacağından eminim Sioux mahkumların cezaları yerine getirilecektir diye haber iletti General Pope Vali Ramsey'e. Ne var ki vicdanlı bir insan olan Abraham Lincoln mahkeme kararlarının tam ve eksiksiz bir tutanağını istedi. Bu tutanaklar sanıklar arasında daha suçlu görünen ya da öne çıkanları iyice belirtmiyorsa bu noktalar üzerinde dikkatle durulmasını ve durumun kendisine bildirilmesini rica etti. Duruşma tutanakları geldiğinde gerçek canilerle sadece çarpışmaya katılanları birbirlerinden ayırt etmek amacıyla tutanakları incelemeleri için 2 avukat atadı. Lincoln'ın 303 santinin hemen asılmasını reddetmesi General Pope'u ve Vali Ramsey'i öfkelendirdi. General Pope şöyle karşı çıkıyordu.